Ayrım 11. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 110. Hapisteyken oğlunu kaybetmişti. 21 yaşındaki Emir, Ankara'da trafik kazasında ölmüştü. Hayatının en zor anını yaşayan babaya, güya 4 gün cenaze izni vermişlerdi ama acısını evinde yaşamasına izin vermemişlerdi. Gündüzleri evinde taziyeleri kabul ediyor, akşam Sincan cezaevine gitmek zorunda kalıyordu. İşkenceden farksızdı. Bu nedenle gece geç vakit tahliye olur olmaz ilk iş evladının kabrine gitti, karanlıkta ağlaya ağlaya mezar taşına sarıldı. Kimi baba oğul öyleydi, kimi baba oğul böyleydi. Milletin orasına koyacağını ifade eden müteahhit Mehmet Cengiz'in Marmara Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi binası yapıp hibe ettiği ortaya çıktı. İlahiyat Fakültesi'nin tabelasına kocaman puntolarla adını yazmışlardı. Öğretim üyeleri Mehmet Cengiz'in etrafına sıralanarak tabelanın önünde poz vermiş, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişlerdi. Ne diyelim? Allah kabul etsindi. Çalıyor ama çalışıyor misali, milletin orasına koyuyor ama dini bütün adamdı. Bacanak operasyonu yüzünden İzmir Emniyet Müdürü görevden alınmış, onun yerine Kastamonu Emniyet Müdürü getirilmişti. Sadece 32 gün sonra İzmir'e getirilen yeni Emniyet Müdürü de görevden alındı. Onun yerine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı getirildi. Çocuk oyuncağına dönmüştü. İzmir'de 17-25 Aralık'tan beri yerinden sökülen, sürülen polis sayısı 1000'i geçmişti. Türkiye genelinde sürülen polis sayısı 15.000'di. Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nezih yapısı farklı ama bunlar oraya da sızmalarını yapmış durumda dedi. Cemaatçilerin orduya sızdığını söylüyordu. Belli ki emniyetteki tasfiyenin bir benzeri Genelkurmay'da da yapılacaktı. İyi ama senelerdir irticaya bulaştıkları için yaş kararıyla ordudan atılanlara şerh koyan bizzat Tayyip Erdoğan değil miydi? CHP'nin yerel seçim adayları netleşti. Hakikaten evlere şenlikti. Ne ararsan vardı. MHP'li Mansur Yavaş, CHP adayı olmuştu. Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan CHP adayı olmuştu. Hatay'ın AKP'li belediye başkanı CHP adayı olmuştu. Hayaldi, gerçek olmuştu. Fethullah Gülen fenomendir, saygıyla selamlıyorum diyen kişi CHP adayı olmuştu. Eski BDP'liler, eski DYP'liler, eski ANAP'lılar, eski Demokrat Partililer CHP adayı olmuştu. Hatta DYP'den milletvekili adayı olan, sonra Demokrat Parti'den belediye başkan adayı olan, sonra Has Parti'nin kurucusu olan, sonra AKP'den milletvekili aday adayı olan, sonra Demokrat Parti'de genel başkan yardımcısı olan kişi, şimdi CHP'den aday olmuştu. Promosyonlu oy dönemi başlamıştı. Kol saati, bisiklet, bebek bezi seçmene hediye yağıyordu. İzmit Belediyesi 4000 bisiklet almak için ihale açarken, Altındağ Belediyesi 60.000 çakmak dağıtmak için hazırlık yapıyordu. Tuzla Belediyesi 144.000 liralık kol saati hazırlamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi 4.000 kadın iç çamaşırı, 1.250 kot etek, 1.000 yelek, 1.000 kemer, 1.000 kadın pantolonu, 500 erkek pantolonu, 5.000 çanta dağıtacaktı. Keçiören Belediyesi 28.000 pide, 28.000 ayran verecekti. Çayırova Belediyesi bebek bezi dağıtma kararı almıştı. Çekmeköy Belediyesi 2000 duvar saati, 2000 kalem, 16.000 kravat, 1.000 fular, 1.000 atkı, 1.000 şemsiye hazırlamıştı. AKP'li belediyelerin gıda kolisi dağıtımı zaten tam gaz devamdı. AKP'nin seçim şarkısı Dombra'ydı. Nogay Türklerinin efsane ozanı Aslanbek Sultanbekov'un eseriydi. Anonim değildi, kendisinden izin alınmamıştı. Sözleri silinmiş, müziğin üstüne yeni sözler yazılmış, Uğur Işılak tarafından seslendirilmişti. Orijinal Dombra'da, kara kış köyüme gelende, lapa lapa kar yere düşende, Dombra'mı alırım, yürek sazımı çalarım, kaygılarımı hiç söylenmem deniyordu. AKP Dombra'sında, göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan deniyordu. Özel yetkili mahkemeler tarih oldu. TBMM 2012'de kısmen kaldırılan özel yetkili mahkemeleri kökünden lağvetti. AKP tarafından 2004'te devlet güvenlik mahkemelerinin yerine kurulan özel yetkili mahkemeler 10 senedir baktığı her davada tartışma konusu olmuştu. Özel yetkili mahkemelerin lağvedilmesiyle birlikte 5600 davanın seyri değişecekti. Bu davalar ağır ceza mahkemelerine devredilecekti. Özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren suçlarda azami tutukluluk süresi 10 seneydi. Özel yetkili mahkemeler kaldırılırken azami tutukluluk süresi 5 seneye indirildi. Şefkat Tepe tapesi çıktı. İnternete düşen telefon kaydında Şefkat Tepe senaryosunun Fethullah Gülen'e danışıldığı, Fethullah Gülen'in onaylamasından sonra çekimlerin yapıldığı öne sürülüyordu. Şefkat Tepe, Samanyolu televizyonunda yayınlanan, öyküleri Güneydoğu'da geçen, komplolar üzerine kurulu, askeri aksiyon dizisiydi, çok izleniyordu. Çekimleri Konya'da yapılıyordu. Konya Valiliği tape çıktıktan sonra dizinin Konya'da çekilmesini yasakladı. Çekimleri Eskişehir'de devam edildi. Tayyip Erdoğan yerel seçim mitinglerine Sivas'tan başladı. Neden Sivas diye sordular. Gazi Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde Kurtuluş Savaşımızın yolunu açtı. Onun için seçimin startını buradan veriyorum dedi. Aniden Atatürkçü olmuştu. Bir kalpağı eksikti. Ve o Sivas mitinginde Devlet Bahçeli'yi eleştirirken aile nedir, çoluk çocuk nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok, çocuk nedir biz biliriz dedi. Aniden Atatürkçü olmuştu ama çocuğu yok lafının Atatürk'e gittiğini elbette herkes biliyordu. MHP o lafı Tayyip Erdoğan'a iade etti. Sizin zihniyetinize göre Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe emanet eden ve her Türk gencini evlat hükmünde gören Mustafa Kemal Atatürk de insan sevgisinden mahrum mudur? Tayyip Erdoğan bir sonraki mitinginde Devlet Bahçeli'den vazgeçti. Aynı lafı Fethullah Gülen için kullandı. Bugün kendi ülkesine tuzaklar kuran zatın da evladı yok, bizi anlayamaz, dedi. Çocuk sahibi olamayan aileleri rencide ediyor, kahrediyordu. Umurunda bile değildi. Fethullah Gülen neden çocuk sahibi olmadığını, neden hiç evlenmediğini herkul.org sitesinde yayınlanan sohbetinde anlattı. Bir dikili taşım, çoluğum çocuğum olmadı. Ben bunları gönlümü verdiğim davama aykırı saydım dedi. Gazetelere manşet oldu. Hoca Efendi özel hayatını anlattı, başlıkları atıldı. Burası Türkiye'ydi. Memleket sarsılırken bile her hadise magazinleşirdi. Atatürk'e dil uzattı şeklindeki eleştiriler artınca Tayyip Erdoğan güya laflarını düzeltti. Çoluk çocuk bilmez demiştim ya. MHP'nin başındaki zat rahatsız olmuş. Bana kalkıyor başka yerden örnek veriyor. Gazi Mustafa Kemal'i örnek veriyor. Gazi Mustafa Kemal çocuk sahibi olmamıştı ama çoluk sahibi olmuştu. Onu git iyi öğren, dedi. Alkışladılar. Halbuki Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre çoluk hindi demekti. Bazı yörelerimizde ise öküzleri bağlamak için boyunlarına geçirilen U şeklindeki ağaç dalıydı. Cümle içinde kullanırsak, Atatürk çocuk sahibi olmamıştı ama hindi sahibi olmuştu. Ukrayna'da iç savaş çıktı. Devlet Başkanı Yanukovych Moskova'ya kaçtı. Avrupa Birliği yanlılarıyla Rusya yanlıları arasındaki çatışmalar ülkeyi bölünmenin eşiğine getirmişti. Rusya tankla topla daldı, Kırım'ı işgal etti. Kırım Türkleri iki ateş arasında kalmıştı. Babası Kırım doğumlu olan Ülker'in sahibi Murat Ülker, Twitter'da "Babamın memleketini, Kırım'ı izliyorum hüzünle, Altın Ordu Devleti geliyor aklıma" diye yazdı. Bizim dünya lideri asrın hükümetimizden çıt çıkmıyordu. Esrarengiz kazanın tapeleri yayınlandı. Yasin El Kadı'nın içinde bulunduğu otomobil, 20 Şubat 2013'te İstanbul Merter'de trafik kazasına karışmıştı. Yasin El Kadı yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı. O dönemde dile getirilen ama doğrulanamayan iddialara göre, Yasin El Kadı'nın yanında Başbakanlık koruması İbrahim Yıldız da vardı. Susurluk kazasını andırıyordu. İnternete düşen telefon kayıtları işte bu kazayla alakalıydı. Yasin El Kadı'nın yardımcısı Usame Kutup'la Tayyip Erdoğan arasında geçtiği öne sürülüyordu. Usame Kutup başbakanı cepten aramış ve "Bir araba bize vurdu, Yasin abi yaralandı, kafası yarıldı, İbrahim de bizim korumada çok yaralı" diye haber vermişti. Tayyip Erdoğan da "Oraya en yakın Bağcılar Memorial'ı var, yeni açıldı, oraya gidin" diye yönlendirmiş, oğlu Bilal'i derhal hastaneye göndermişti. Alo 112 gibi başbakanımız vardı. Gündeme Selam Tevhid örgütü düştü. Gündeme düşürüldü desek daha doğru olur. Çünkü yandaş gazeteler, yandaş televizyonlar fotokopi gibi cümlelerle manşete çekmişti. Yolsuzluk haberlerini perdelemek için canhıraş şekilde köpürtüyorlardı. Özel yetkili iki savcının "Selam Tevhid örgütünü takip edeceğiz" diyerek mahkeme kararı çıkartıp alakasız insanların telefonunu dinlediği iddia ediliyordu. 7000 kişinin, milletvekillerinin, gazetecilerin, hatta MİT müsteşarının bile dinlendiği öne sürülüyordu. Özel yetkili savcıları illegal iş yapmakla suçlayarak hepsinin böyle olduğunu, dolayısıyla 17-25 Aralık savcılarının da illegal iş yaptığını anlatmaya çalışıyorlardı. Peki bu örgüt neyin nesiydi? Var mıydı böyle bir örgüt? Vardı. 2000 senesinde Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü baskında belgeler ele geçirilmiş, bu belgelerden yola çıkarak örgütün yönetici kadrolarına, cephaneliklerine ulaşılmıştı. İran yanlısı örgüt, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı suikastlarından sorumlu tutulmuştu. Molla rejiminden etkilenen Türk vatandaşlarını İran'da eğitip Türkiye'de kullanıyorlardı. HSYK'yı Adalet Bakanı'nın memuru haline getirecek olan yasa zart diye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zurt diye onayladı. 1000 kişi görevden alındı. Teftiş Kurulu Başkanı, yardımcıları, Teftiş Kurulu müfettişleri, tetkik hakimleri komple uçtu. 17-25 Aralık'tan sonra tek tek yapmaya çalıştıklarını tek kalemde topluca yapıvermişlerdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görevden alınanların yerine jet hızıyla atamalar yaptı, koltuklar hemen dolduruldu. CHP bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidecekti ama iş işten geçmişti. Çünkü Anayasa Mahkemesi yasayı iptal bile etse kararları geriye yürümüyordu, görevden alınanlar geri dönemeyecekti. Tarafsız olması gereken Abdullah Gül, tüm vatandaşların değil AKP'nin cumhurbaşkanıydı. Bu onay son kanıtıydı. Tayyip Erdoğan boykot çağrısı yaptı. "Bırakın o dershaneleri, çocuğunuzu göndermeyin," dedi. Devlet okullarında hafta sonları takviye dersler verileceğini, takviye derslerin ücretsiz olacağını söyledi. Cemaat dershaneleriyle savaşayım derken, dershane sektöründe çalışan binlerce öğretmenin ekmeğiyle oynuyordu, hiç umursamıyordu. Dershanelerin yarısı cemaatinse yarısı değildi. Ataması yapılmayan binlerce öğretmen vardı. Bu işsiz öğretmenler dershanelerde 3-5 kuruş kazanmaya çalışıyordu. Üstelik dershane kavramı devlet okullarındaki eğitimin yetersizliği yüzünden ortaya çıkmıştı. Devlet okullarını düzelteceğine dershaneleri de kapatmaya çalışıyordu. Aydın Doğan gene hedefe oturtulmuştu. Deniz Feneri haberlerini yayınladığı için maliye müfettişlerinin saldırısına uğrayan ve 1 milyar dolar ceza kesilen Doğan grubu, 17-25 Aralık haberlerini yayınladığı için cemaatçi ilan edilmişti. Yandaş Sabah'ın yandaş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı neredeyse her gün Aydın Doğan'ı yazıyordu. Hürriyet gazetesi paralel örgütün istediği şekilde yayın yapıyor, diyordu. Aydın Doğan, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı da Aydın Doğan'ı mahkemeye verdi. Halbuki Kütahyalı'nın eşi Nagihan Alçı, Aydın Doğan'ın televizyonunda program yapıyor, Aydın Doğan'dan para kazanıyor, kısa süre öncesine kadar birbirlerine ev gezmesine gidiyorlardı. Hürriyet'ten Ahmet Hakan, Aydın Doğan adına Rasim Ozan Kütahyalı aleyhinde yazılar yazmaya başlamıştı. Şebelek diyor, "Sen önce paralel yapının bankasından kaptığın 3.7 milyon liralık kredinin hesabını ver," diyordu. AKP gazetecileri Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı, Çengelköy'de 7 milyon dolara süper lüks villa satın almışlardı. Bu villa için Bank Asya'dan kredi çekmişlerdi. Ahmet Hakan bunu hatırlatıyordu. Nagihan Alçı cevap verdi. Kendi gazetesi Deniz Feneri'nin üzerine giderken, niye acaba Deniz Feneri savcılarını bel altı yazılarla linç etti? Soruşturmanın kendisine uzanmasından korkmuş olabilir mi? Diye yazdı. Buyurun buradan yakın. Ahmet Hakan, Deniz Feneri'nden ifade vermişti. Nagihan Alçı bunu hatırlatıyordu. AKP ile cemaatin kapışması, memleket adına gayet faydalı olmuştu. Gazeteciler birbirleri hakkında eski defterleri açıyor, ahali de neler olup bitmiş öğreniyordu. AKP milletvekili Burhan Kuzu, hukuk profesörüydü, aynı zamanda TBMM Anayasa Komisyonu Başkanıydı. Hukuk tarihine geçecek şu lafı etti. "Ses kayıtları doğru bile olsa kimse inanmaz, millet iktidardan memnun." Kendisine hukukçu diyen arkadaşların hali buydu. Kara Çarşaflı yazar Emine Şenlikoğlu şu yorumu yaptı. "Bugün biri sordu, kaset doğru olsa ne derdin?" Dedim ki, dindarlar zekatını yoksullara ulaştırmak için başbakana vermiş olabilirler. Kendisine dindar diyen arkadaşların hali buydu. Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ses kayıtlarını TÜBİTAK'ın incelemesine gerek bile olmadığını, olayı hissederek çözdüğünü belirterek şu bilimsel izahatı yaptı. Ses kayıtlarını dinlediğimde çok açık montaj olduğunu hissettim. Kendisine devlet adamı diyenlerin hali de işte buydu. Bunlar böyle derken dünya basını ne diyordu? Wall Street Journal'dan CNN'e, El Cezire'den BBC'ye, Financial Times'dan Le Monde'a, Bild'den La Repubblica'ya, Avustralya'dan Arjantin'e, Güney Afrika'dan Japonya'ya herkes ses kayıtlarını yazıyordu. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri Türkiye ile alakalı hiçbir haber dünya basınında bu kadar geniş yer bulmamıştı. AKP milletvekili Cuma İç'ten Twitter hesabında Sümeyye Erdoğan'ın bir fotoğrafını yayınlayarak Sümeyye hanımefendi aynı anda Konya'da, aynı anda İstanbul'da sazan olmak bir ayrıcalık mesajı yazdı. Ne demek istiyordu? Tayyip Erdoğan'la Bilal arasında geçtiği iddia edilen telefon kaydında Tayyip Erdoğan Sümeyye geldi mi diye soruyor, Bilal de yanımda diyordu. AKP milletvekili Cuma İç'ten'in Twitter'da yayınladığı fotoğrafta ise Sümeyye Erdoğan Konya'da Şebi Arus töreninde görülüyordu. Dolayısıyla AKP milletvekili Cuma İç'ten ses kayıtlarına inananların sazan olduğunu söylüyordu. Gerçek 3 saniye sonra ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık günü Konya'da çekilen fotoğraflarının hiçbirinde kızı Sümeyye yoktu. Sümeyye'yi Konya'da gösteren fotoğraf 2 sene öncesine aitti. Yeni Şafak gazetesinde 10 Aralık 2012'de yayınlanmıştı. Sümeyye operasyon günü Konya'da değildi. Yandaş gazeteler Star ve Sabah işte böyle montajladılar manşetleriyle çıktı. ABD'den alınmış 2 rapor açıklamışlardı. Raporlardan biri Kaleidoscope Sound isimli şirkete aitti, diğeri John Marshall Media isimli şirkete aitti. Merkezleri New York'ta bulunan, ses analizi konusunda otorite kabul edilen uzman şirketlerdi. Ve bu raporlarda Tayyip Erdoğan'la Bilal arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarının bariz montaj olduğu belirtiliyordu. Ertesi gün John Marshall Media şirketinin CEO'su Facebook üzerinden yalanlama yayınladı. Biz herhangi bir Türkçe ses kaydı hakkında görüş beyanı etmedik. Kendinizden utanın. Bu sahtecilik hakkında yasal işlem başlatacağız dedi. Peki manşete konulan rapor neydi? Sahteydi. John Marshall Media şirketinin resmi antetli kağıdı değildi. Alelade bir kağıttı. Kağıdın üzerine John Marshall Media şirketinin kartviziti zımbalanmıştı, iyi mi? John Marshall Media, söz konusu ses kaydının analizini asla yapmamıştı. Şirketlerinin ismi Türkiye'de manşet olunca hadiseden haberleri olmuştu. Kaleidoscope Sound şirketine gelince, onlar da derhal açıklama yaptı. 5 parçadan oluşan telefon kayıtlarını Kaleidoscope Sound şirketine göndermişler ve bu kayıt bütün müdür, kesintisiz midir yoksa parçalar halinde midir diye sormuşlardı. Şirket de zaten 5 parçadan oluşuyor cevabını vermişti. Hepsi buydu. Ses analizi filan yapmamışlardı. Yapmaları da mümkün değildi. Niye derseniz, Kaleidoscope Sound şirketinin resmi yalanlamasında içerik konusunda görüş beyan edemeyiz çünkü söylenenleri anlamıyoruz. Bize gönderilen kaydın ne kaydı olduğunu bile bilmiyoruz. Tespitlerde bulunmak için ana dili Türkçe olan birinin analizi gerekir denilmişti. Bir yalan daha böyle çökmüştü. Gerçekler kabak gibi ortadaydı. Şubat ayı geride kalırken, Ömrünü işçi sınıfı mücadelesine adayan Mehmet Ertürk aramızdan ayrılmıştı. Maden işin, diskin tüm faaliyetlerinde etkin rol oynamış, 1976-77'deki tarihi 1 Mayıs kutlamalarını organize eden 3 kişilik komitede yer almıştı. Flamenco efsanesi Paco de Lucia kalp krizinden hayatını kaybetmişti. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Luis Aragonés ölmüştü. Oscar ödüllü Amerikalı aktör Philip Seymour Hoffman ise 46 yaşında aşırı dozdan gitmişti. 11. ayrımın sonu. Sayfa 119.